Ayrım 7. Antik Yunan ve Roma Hikayeleri. Emily Kip Baker. Sayfa 89. 12. Bölüm. Eros veya Cupid ile Psyche'nin Hikayesi. Aşk tanrısı Eros, Ares ve Afrodit'in oğluydu. Her zaman çok mutlu bir çocuk olmuşsa da hiç büyümemesi ve geçen senelere rağmen tombul ve gamzeli bir çocuk olarak kalması annesini tedirgin ediyordu. Afrodit Eros'un neden hiç yaşlanmadığını öğrenmek için adalet tanrıçası Temis'e danıştığında şu yanıtı aldı. Aşk tutku olmadan büyüyemez. Bu açıklama başta gizemli gelse de Afrodit Anteros'un doğmasıyla bu garip sözlerin anlamını öğrendi. Ardından Eros uzun ve zayıf bir delikanlı oldu. Fakat kardeşinin yokluğunda yeniden kırmızı yanaklı haylaz bir çocuğa dönüşüyordu. Bedenen büyümüş olsa da aşk tanrısı hala şeffaf kanatlara sahipti ve daima bir yay ve oklarla dolu bir sadak taşırdı. Gelip geçtiğini hissetse de hiçbir ölümlü onu görmedi. Fakat her kim Eros'un altın yayından rastgele fırlatılan ok ile vurulursa, insanların mutluluk ve kederinin çoğunu parmakları ucunda tutan kanatlı zayıf tanrıya kul köle olurdu. Bir zamanlar güzelliği dillere destan olmuş üç kız evlat babası bir kral vardı. Lakin en küçük kızı o kadar güzeldi ki insanlar onu güzellik tanrıçası addediyor ve sundukları çiçeklerle ona tapınıyorlardı. Psyche adındaki genç kız bu kadar ilgiden rahatsız oluyor ve kendine tapınanların bu delilikten vazgeçmesi için yalvarıyordu. Çünkü biliyordu ki Afrodit unvanını ele geçiren ve ancak bir ölümsüze yaraşan bağlılığı kazananı kesinlikle cezalandıracaktı. Fakat insanlar Psyche'yi güzellik tanrıçası addetmeye devam ediyorlardı. Afrodit kendi tapınağının terk edildiğini ve çiçeklerle bezenmediğini görünce bu hakarete dayanamadı ve tüm bu yersiz ilginin suçsuz kurbanı olan zavallı Psyche'yi cezalandıracağına and içti. Tanrıça oğlu Eros'u huzuruna çağırdı ve güzellik konusunda kendisine rakip olmaya cüret eden genç kızı öldürmesini emretti. Annesinin öfkesinde haklı olduğuna inanan Eros, haddini bilmez bu ölümlüyü zehirli oklarından biriyle öldürmeye oldukça hevesliydi. Böylece Psyche'yi aramaya koyuldu. Bulduğunda Psyche babasının sarayındaki odalardan birinde uyuyordu. Gece vaktiydi ve ay ışığı açık bir pencereden içeri doluyor, başına geleceklerden habersiz genç kızın uzandığı yatağa düşüyordu. Tam Eros'un içeri adım attığı anda parlak bir ışık hüzmesi genç kızın yüzünü hafifçe aydınlattı. Eros annesinin yok etmek istediği güzelliği hazla seyretti. Uyuyan genç kıza doğru eğildiği an okları kendi böğrüne battı ve hiç farkında olmadan yaralandı. Gönlünü kaptırmaya başladığı bu güzelliğe zarar vermek istemeyen Eros yavaşça odadan ayrıldı ve Olimpos'a döndü. Rakibinin ölmediğini ve Eros'un böyle güzel bir varlığı incitmek istemediğini öğrenen Afrodit, her şey katlanılmaz hale gelip genç kız intihar etmeye karar verene dek zavallı Psyche'yi hayatı zindan etti. Psyche en sonunda saraydan gizlice kaçarak tepesinde dik bir uçuruma bakan kayalıkların olduğu yüksek bir dağa çıktı. Kayalıkların tepesinden aşağıdaki vadiye bakmak insanın kanını donduruyordu. Bir anlığına Psyche cesaret edemedi fakat sonra Afrodit'in her gün kendine çektirdiklerini ve kahinlerin müstakbel kocasının bir ölümlü değil de ne tanrıların ne de insanların karşı koyabileceği bir canavar olacağı yönündeki kehanetlerini anımsadı. Böylece tüm cesaretini topladı ve uçurumun dibindeki kayalıklara çarparak parçalanmayı umarak kendini uçurumdan aşağı bıraktı. Fakat Eros en başından beri onu izliyordu ve amacını anlar anlamaz Zephyrus'a yakınlarda bulunmasını ve atladığı anda hafifçe onu yakalamasını emretti. Böylece Psyche'nin narin bedeni acımasız kayalıklara değil, onu Eros'un önceden kendisini karşılamak için hazırlık yaptığı uzak bir adaya taşıyan batı yelinin dostane kollarına düştü. Zephyrus taşıdığı hafif yükü güzel bir bahçenin ortasındaki sık çimler üzerine bıraktı. Gökte yaptığı bu tuhaf yolculuk ve yolculuğun son bulduğu yer karşısında şaşkına dönen Sayke, gözlerini açtığında hiçbir yerine bir şey olmadığını gördü. Çimlerden kalktı ve bahçede gezinmeye başladı. Nerede olduğunu ve bahçenin aşağısında millerce uzanan sahili, aheste dalgalarıyla okşayan mavi suların ötesinde hangi diyarın olduğunu merak ediyordu. Ardından çiçeklerin arasından geçerek adanın iç kısımlarına doğru ilerledi. Çok geçmeden kapıları onu buyur edercesine açılmış görkemli bir saraya ulaştı. Ürkek adımlarla gösterişli salona girdi ve karşısında donatılmış bir masa ile gelen misafir için hazır edilmiş bir sandalye gördü. Kısa süre içerisinde nazikçe kendisine seslenen bir takım sesler işitti. Ona bu ziyafetin kendi onuruna düzenlendiğini söylüyor, yiyip içmesini buyuruyorlardı. Kimseyi görmese de seslerden güven alarak cömertçe sunulan yiyeceklerden afiyetle yedi. Sonra tekrar bahçeye döndü. Fakat buradan da kısa süre sonra ayrıldı ve hızla denize doğru ilerledi. Çünkü hava karardığında yalnız hissetmeye başlamıştı. Bahçedeki sessizlik ise katlanılmaz hale gelmişti. Sahile ulaşınca çırpınan su seslerini duydu ve kendisini hareketli denizde ebediyen süren yaşamın bir parçası gibi hissetti. Gece olunca görünmez hizmetkarların yeniden isteklerini yerine getirdiği saraya dönmüştü. Karanlığın çökmesiyle Eros, Psyche'nin gönlünü kazanmaya geldi. Kim olduğunu söylemedi, fakat onu ölümden kurtararak bu adaya getirdiğinden bahsetti ve kıskanç Afrodit'in bir daha asla onu rahatsız edemeyeceğini söyledi. Dilediği her şeye sahip olmak için yalnızca istemesi yeterliydi. Görünmez hizmetkarlar daima isteklerini yerine getirmek için hazır bekleyeceklerdi. Eros bizzat sadık sevgilisi olacak ve her gece yalnızlığın dindirmek için gelecekti. Karşılığında istediği tek şey Katiyen ismini öğrenmek istememesi ve yüzünü görmeye çalışmamasıydı. Sayke Eros'un sözlerini dinledi ve kendisinden yakaran bu yumuşak ses onu ikna etti. Bu bilinmez adada isminin ve yüzünün sonsuza dek bir sır olarak kalması gereken görünmez sevgilisiyle kalmaya razı oldu. Mutluluk dolu pek çok hafta geçti. Sayke bir an bile yeni yuvasından ayrılmak istemedi. Çünkü gül bahçelerinde her gün bir başına dolanmak zorunda olsa da geceleri Eros onu aşkıyla neşelendirmek ve gezip gördüğü yerleri anlatmak için geldiğinde yalnız geçirdiği uzun saatleri unutuveriyordu. Zaman içerisinde Sayke babasının sarayında durumların ne vaziyette olduğunu merak etmeye başladı. Bunca zamandır öldüğünü sanan kız kardeşlerini görmek için can atıyordu. Eros iki yasak şey dışında her şeyi dileyebileceğini söylemişti. Bu yüzden Sayke batı yerini çağırdı ve kız kardeşlerini yanına getirmesini buyurdu. Zephyrus bu isteği memnuniyetle yerine getirdi ve Sayke kısa süre içerisinde iki kız kardeşini yanında buldu. Kız kardeşleri kendilerini burada bulduklarında Sayke'den daha çok hayrete düştüler. Saatler boyu konuştular ve Sayke dağdaki macerasından ve dostu Batı Yedi tarafından nasıl kurtarıldığından bahsetti. Onlara gizemli sevgilisini, onun zenginlik ve nezaketini anlattı. Ve kız kardeşlerine aşkının nasıl göründüğünü anlatamamaktan dert yandı. Fakat kendisinin bile onu hiç görmediğini, bu nedenle tarif etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Sayke'nin öyküsünü dinleyen kız kardeşlerinin yürekleri, onun diğer tüm kızlardan bu kadar üstün tutulmasının kıskançlığıyla doldu. Ondan bu mutluluğu çalmanın yollarını düşündüler. Ona bir canavarla evleneceği yönündeki kehaneti hatırlattılar ve onun iyiliğini düşünüyormuş gibi yaparak aşkına verdiği sözü bozması ve onun gerçekten zamanı geldiğinde onu yemek için bekleyen bir canavar olup olmadığını öğrenmesi için ısrar ettiler. Başta Sayke bu fena düşünceleri görmezden geldi. Fakat iki kız kardeş içine kurt düşürdükleri Sayke'yi ağır ağır etkilemeyi başardı. Artık Sayke her dediklerini dinlemeye ve kanmaya hazırdı. Nihayet kardeşlerinin hazırladığı planı gerçekleştirmeyi kabul etti. Plana göre odasına keskin bir bıçak saklayacak ve bunu uyuyan canavarı öldürmek için kullanacaktı. Zephyrus iki kız kardeşi evlerine geri götürdüğünde Psyche yeniden bir başına kaldı ve onlara verdiği sözden utanç duydu. Fakat yine de ne kahinin sözlerini aklından çıkarabiliyor ne de zihnini kurcalayan kuşkulardan kurtulabiliyordu. Bir yandan da sevgilisinin yüzünü görmek ve tekrar kendisiyle uğraştıkları zaman kız kardeşlerinin karşısına gerçeklerle çıkabilmek için sabırsızlanıyordu. Böylece o gece Eros derin uykudayken yavaşça kalktı ve ses çıkarmadan yaktığı ufak bir lambanın ışığında el yordamıyla kardeşlerine göre yüzünü bile gösteremeyecek kadar korkunç bir canavar olan bu yaratığı öldürmek için kullanacağı bıçağı aradı. Dikkatli bir şekilde Eros'un yanına geldi ve lambanın titrek ışığını üzerine tuttu. Ancak gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görmeyi umduğu çirkin canavarın yerinde, kalbini yerinden fırlatacak güzellikte zayıf bir delikanlı uzanıyordu. Psyche nefesini tutmuş, her şeyden habersiz olan genci seyrediyor ve onu uyandırmaktan korktuğu için yerinden kıpırdayamıyordu. Üzerine doğru eğilip bu güzelliği hayran gözlerle seyrettiği esnada lambadan bir damla yağ aktı ve Eros'un omzuna düşerek onu uyandırdı. Eros bir müddet şaşkın gözlerle Psyche'nin titrek ellerindeki bıçağa ve lambaya baktı. Ardından bunun ne anlama geldiğini anladı ve güzel yüzünü hüzün kapladı. Acı dolu bir sesle pişman olan Psyche'ye sözünde durmadığı için bir daha dönmemek üzere ondan ayrılacağını söyledi. Psyche bu düşüncesiz davranışını affetmesi için yalvar yakar ağladıysa da bu fikri kız kardeşlerinin verdiğini itiraf etse de kâr etmedi. Eros nazikçe Psyche'nin kollarından kendini kurtardı ve şeffaf kanatlarını açarak gecenin karanlığına doğru uçtu. Gözyaşları dinmeyen Psyche bu veda sözlerine rağmen aşkın yumuşayıp geri dönmesini umarak bahçeye indi. Saatler geçmişti. Fakat halen yapayalnız bekleyişi sürüyordu. Sabahın ilk ışıkları onu yapraklarına çiğ düşmüş çiçekler arasında gözü yaşlı bir şekilde uyurken buldu. Psyche uyandığında öğle vakti olmuştu. Etrafına şöyle bir bakınca kendisini etrafı dağlarla çevrili derin bir vadide buldu. Gül bahçesiyle saray yok olmuştu. Tüm gün vadide gezindi fakat ona evinin yolunu tarif edecek kimseyle karşılaşmadı. Uzun bir süre sonra mermerden görkemli bir tapınağa rastladı. Buraya girerek dinlenmek onu mutlu etti. Bu tapınağın kime adandığını bilmese de Psyche tanrılardan yardım istemek için dua etti. Psyche'nin diz çöktüğü sunağın sahibi Demeter bu duayı işitti ve acıyarak dualarına cevap verdi. Yüreği burkulmuş genç kıza sevgilisinin ne tanrıların ne de insanların karşı koyabildiği aşk tanrısı Eros olduğunu ve annesinin gönlünü kazanmak, böylece de sevgilisini geri kazanmak istiyorsa Afrodit'in tapınağına gidip dargın tanrıçaya hizmetini sunmasının iyi olacağını söyledi. Psyche bu dost tavsiyesini dinledi ve Demeter'e kendisine merhamet ettiği için şükürlerini sundu. Tapınaktan ayrıldı ve vadi boyunca yürüyerek millerce yol kat etti. Sonunda Afrodit'in müritlerinin sunduğu çiçek, meyve ve mücevherlerle süslenmiş bir tapınağa ulaştı. Bu tapınak karşısında Psyche alçak gönüllülükle diz çöktü ve güzellik tanrıçasına hizmetini kabul etmesi ve sadakatini kanıtlamasını sağlayacak bir görev vermesi için yalvardı. Afrodit'in Psyche'nin eski şöhretine duyduğu öfke hala yatışmamıştı ve ne kadar içten olsa da hiçbir dua onu yumuşatmayacaktı. Genç kızın hizmetini kabul etti fakat ona imkansız görevler sunarak işkence etmeye devam etmeye kararlıydı. Psyche'yi içerisinde binbir çeşit tohumun karmakarışık yığınlar halinde bulunduğu bir ambara getirdi. Bu yığınları işaret ederek hepsini ayıklamasını ve gün batımından evvel her bir tohumu kendi bölmesine yığmasını emretti. Zavallı Psyche bir çeşidi diğerinden ayıramadığı için derin bir üzüntüye kapılmıştı. İç çekişlerini duyan Eros, sessizce ve hızlıca dev tohum yığınlarında çalışan bir karınca ordusu yolladı ve gün batımından önce bütün iş tamamlandı. Afrodit imkansıza yakın bu görevin tamamlandığını görür görmez, Psyche'nin bu işi yardım almadan yaptığını anladı. Beceriksizliği nedeniyle azarlayarak genç kıza yeni bir görev verdi. Afrodit'in tapınağı yakınlarındaki bir merada dolaşan koyunlardan bir miktar altın yün toplayacaktı. Ertesi sabah Psyche yola koyuldu. Fakat Mera'ya varmak için geçmesi gereken nehre yaklaştığında su kenarındaki nazik otlar dile gelerek onu bekleyen tehlikelere karşı uyardı. Bu saatte oraya giderse sürüdeki öfkeli koçların onu kesinlikle öldüreceğini, fakat yatışıp nehir kenarındaki çimlere uzandıkları öğle vaktini beklerse güvenle geçip dallara takılan yün parçalarını toplayabileceğini söylediler. Psyche bu tavsiyeyi minnetle dinledi. Güneş tam tepeye ulaşıp da nefes nefese kalmış koyunlar nehir kenarına toplanarak otların uyku veren mırıltısıyla uykuya daldığında suları korkusuzca geçti ve sürünün aralarında dolandığı dallardan bir kucak dolusu altın yün topladı. Aynı gece taşıdığı bu değerli yükü Eros'un yardımıyla tehlikeli koçlardan kurtulduğunu bildiği için bir kez daha kendisini azarlayan Afrodit'e iletti. Ardından Tanrıça üçüncü bir görev daha verdi ve korkunç yeraltı krallığına giderek Hades'in kraliçesi Persefon'dan solan güzelliği yerine getiren sihirli yağından bir kutu istemesini buyurdu. Sabahın erken saatlerinde Psyche yola koyuldu. Yolda kendini bekleyen tehlikelerden korkuyor, fakat aşkını geri kazanmak uğruna katı yürekli Tanrıça'nın takdirini kazanmak için de sabırsızlanıyordu. Yeraltı krallığının ücra ve izbe girişini nerede bulacağını bilmeksizin saatler boyu yürümesinin ardından bir ses hafifçe kulağına fısıldadı ve ölülerin korkunç diyarına girmek için kullanabileceği bir mağaradan bahsetti. Aynı ses genç kıza zarar görmeden üç başlı köpek Kerberos'u nasıl geçeceğini ve sessiz kayıkçı Haron'u hızla akan kara nehri kürek çekerek geçmeye nasıl ikna edeceğini tarif etti. Tam da ihtiyacı olduğu anda gelen bu yardımdan cesaret alan Psyche, kendinden istenen kutuyu alarak yalnızca tanrıların terk etmesine izin verilen bu karanlık ülkeden sağ salim döndü. Bitkin vaziyette vadiden geçerek Afrodit'in tapınağına dönerken sihirli yağın bir miktarını kendi için ayırmak düştü aklına. Çünkü tüm bu bekleyiş ve uğraş bir zamanlar Eros'un gözlerini büyüleyen güzelliği bir nebze köreltmişti. Böylece kutuyu açtı ve karşı koyamayan zavallı Psyche'yi kavrayarak bedeninden tüm canı çekilmiş gibi yol kenarına yatıran yenilmez uyku ruhu çıktı. Lakin Eros yolculuğunun her anında sevgilisini izliyordu ve bilinçsiz vaziyette yerde uzandığını görür görmez hızla uçarak yardımına yetişti ve uyku ruhu ile onu alt edene dek dövüştü ve çıktığı kutuya geri dönmeye zorladı. Ardından Psyche'yi ani uykusundan uyandırdı ve artık tüm sıkıntılarının sona erdiğini, bundan böyle yanından ayrılmayacağını söyledi. Birlikte Olimpos'a giderek Zeus'un karşısına çıktılar. Eros tanrılardan aşklarına merhametle bakmalarını ve Psyche'ye ölümsüz yaşam bahşetmelerini rica etti. Yüce Zeus bu isteği memnuniyetle rıza gösterdi. Eski rakibini affetmeye artık hazır olan Afrodit, Psyche'yi Eros'a layık bir eş olarak kabul etti. Çünkü Psyche ruh anlamına gelen bir isimdir ve ruh gerçek mutluluğu bulmak için daima aşk ile yaşamalıdır. 7. ayrımın sonu. Sayfa 99.